Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe yücelde hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 15 Tir 1402, Hicri Kameri 17 Zilhicce 1444 ve Miladi 6 Temmuz 2023 Perşembe. Ayrıca Kadir-i Hum Bayramı'nı idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm dünya Müslümanlarından tebriklerimizi sunuyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Fransa'da yaşanan şiddet olayları üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kadir-i Hum Bayramı özel programı ve Kadir-i Hum Hutbesi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Yarın Hicri Kameri takvimle 18 Zilhicce Kadir-i Hum Bayramı'dır. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Bakü ziyaretini değerlendirdi. Dışişleri Bakanı işgalci güçlerin Cenin saldırısını kınadı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Güçlerinin İran'ın savunma kuvvetinin ana direklerinden olduğu belirtildi. OPEC 4 ülkeli üyelik için görüşmeler yapıyor. Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Ve Gazze'li kadınlar Siyonist rejim İsrail'in saldırdığı Cenin'e destek gösterisi düzenledi. Şimdi haberler.
Yarın Hicri Kameri takvimle 18 Zilhicce 1444 İslam aleminin büyük bayramlarından Kadir-i Hum Bayramı'dır. Kadir-i Hum Mekke ve Medine arasındaki bir bölgenin adıdır. Yüce İslam Peygamberi Veda Haccı sırasında bu mekanda Hazreti Ali Aleyhisselam'ı kendisinden sonra vasisi olarak ilan etmiştir. İslam Peygamberi son hac ziyaretinden dönüşü sırasında Yüce Allah'ın emriyle bu mekanda hac merasimine katılan Müslümanlara hitaben yaptığı konuşmasında Hazreti Ali Aleyhisselam'ı kendi kardeşi ve vasisi olarak ilan etmiştir. İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli Kadir-i Hum hutbesinde şöyle buyurdu: "Ben her kimin mevlasıysam, benden sonra Ali onun mevlasıdır." Kadir-i Hum bayramından İslami rivayetlerde Eid-i Kebir yani en büyük bayram olarak söz edilmiştir. Kadir-i Hum bayramı tüm İslam alemine kutlu olsun.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan paylaştığı tweette Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin yapıcı, detaylı ve verimli olduğunu duyurdu. Bağlantılar Hareketi Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan attığı bir tweette bu ziyareti değerlendirdi. Emir Abdullahyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile yapıcı, detaylı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Bu samimi görüşmenin sonuçlarının iki dost, kardeş ve komşu ülke olan İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açması ve iki ülkenin düşmanlarını hayal kırıklığına uğratması beklenmektedir.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Bakü'de Irak ve Suriye Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Bakü'de düzenlenen Bağlantısız Ar Hareketi Bakanlığı toplantısı sırasında Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile ayrı ayrı görüştü. Bakan Emir Abdullahyan ayrıca Sudan ve Belarus Dışişleri Bakanları ile de bir araya geldi. Bağlantısız Ar Hareketi Dışişleri Bakanları toplantısı Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlendi. Dün itibariyle düzenlenen Bağlantısız Ar Hareketi Dışişleri Bakanları toplantısı bugün sona erecek.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Filistinli mevkitaşı ile yaptığı görüşmede, işgalci rejimin son günlerde Batı Şeria'daki Cenin kampına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı sırasında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki'nin başkanlığındaki heyetle görüştü. Emir Abdullahyan yapılan görüşmede işgalci rejimin son günlerde Batı Şeria'daki Cenin kampına yönelik saldırılarını kınayarak, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun Siyonist rejimin bu insanlık dışı davranışlarına karşı acil ve etkili tedbirler alması gerektiğini vurguladı. Bakan Emir Abdullahyan ayrıca İran'ın Siyonist rejimin saldırılarına karşı Filistinli grupların direnişini desteklemedeki ciddiyetini, Filistin halkının haklarını gerçekleştirme yolunda kaçınılmaz bir gereklilik olarak gördü. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki de Siyonist rejimin tüm imkan ve silahlarıyla masum Filistin halkına yönelik saldırılarında kırmızı çizgisi olmadığını ve cinayetlerini hiçbir kısıtlama olmaksızın yürüttüğünü vurgulayarak, bu gibi olaylar dünyanın başka yerlerinde gerçekleşirse uluslararası toplum tarafından tepkilerle karşılanır, ancak Filistin örneğinde böyle bir yaklaşım yok dedi.
İslam Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Donanması, İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma otoritesinin ana sütunlarından ve temellerinden biridir, dedi. İran Peres'in haberine göre İslam Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, İran'ın güneyindeki Bandar Abbas'ta düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, son yıllarda devrim muhafızlarının düzenlediği tatbikatlarda, girişimlerde ve yaratıcılıklarda, meydan eylemlerinde ve de halka yardım ve sosyal hizmet alanlarında her zaman İslami nizam ve büyük İran halkı için her zaman şeref, haysiyet ve gurur kaynağı olduğunu belirtti. Tuğgeneral Şerif ayrıca düşmanın Fars Körfezi sularında ve Hürmüz Boğazı'nda İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu donanmasının gücü ve ihtişamını defalarca tecrübe ettiğini ifade etti. Tuğgeneral Şerif devrim muhafızları deniz kuvvetleri çalışanlarına hitaben Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen düşman gemilerinden geçişinde güç konumundan onları sorgulamalarını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcılık ve savunma gücünü onlara göstermelerini istedi.
İran Kültür ve Turizm Bakanı, Haziran ayında 550 bin yabancı turistin ülkeye seyahat ettiğini bildirdi. İran Kültür ve Turizm Bakanı İzzetullah Zarqami, dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında ülkeye gelen turist sayısına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Zarqami, geçen yıl ülkede çıkan gerginliklerin turizmi etkilemesine rağmen, Hicri Şemsi bu yılın ilk iki ayında turizm alanında geçen yılın aynı dönemine göre %55'lik artışa tanık olduk dedi. Zarqami, Haziran ayında 550 bin yabancı turistin İran'a seyahat ettiğini belirterek yılın ilk iki ayında toplam 850 bin turistin ülkeye geldiğini bildirdi.
İran Petrol Bakanı 8. OPEC Uluslararası Seminerinin oturum aralarında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol ve enerji bakanları ile bir araya geldi ve ikili işbirliğinin genişletilmesini görüştü. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün sürdürülebilir ve kapsayıcı bir enerji geçişine doğru sloganı ile 8. 2 günlük uluslararası seminere enerji güvenli, teknoloji, çevre sürdürülebilir, kalkınma ve enerji politikaları gibi enerji etkileyen önemli konulara odaklanan toplantı, çarşamba günü OPEC üyesi ülkeler ile diğer petrol üreticisi ve enerji tüketen ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının katılımı ile Viyana'da çalışmalarına başladı. İran'ın bildirdiğine göre toplantıya katılan İran Petrol Bakanı Cevad Hoca, dün Suudi Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Salman ile küresel ham petrol piyasalarının mevcut durumunu, petrol piyasasının geleceğine, mevcut ve geleceğe yönelik alınması gereken kararları ve ham petrol fiyatlarının görünümünü ele aldı. Hoca ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suheil Al-Mazrui ile bir araya geldi. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol ve enerji bakanları ortak yatırımlara ve ortak alanların geliştirmesine vurgu yaparken petrol piyasasının durumunu ve petrol ve gaz alanında işbirliğini genişletmenin fizibilitesini gözden geçirdiler.
Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC Genel Sekreteri Haysem El-Gais, OPEC'e katılmaları için 4 ülkeyle istişare görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Mehabar Ajansı'nın bildirdiğine göre petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC Genel Sekreteri Haysem El-Gais, Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansı VAM'a açıklamada bulundu. OPEC grubuna üye olmaları için hali hazırda Azerbaycan Cumhuriyeti, Malezya, Brunei ve Meksika ile görüşmeler yaptıklarını aktaran Gais, bunun OPEC'e güç katacağını belirtti. Genel Sekreter Gais şunları kaydetti. OPEC'e üyeliği olmayan yeni ülkeler ile istişareler, örgütün uyumuna ve güçlenmesine katkı sağlıyor. OPEC belirli sayıdaki ülkenin üyeliğini hedeflemiyor. Petrol piyasaları ve istikrarını koruma konusunda kendisiyle aynı stratejik yönelime sahip ülkeleri hedefliyor. İstişare görüşmelerinin yapıldığı 4 ülkenin 2017 yılından beri OPEC'le dayanışma içinde olduğunu söyleyen Gais, tüm bu ülkelerin petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için ortak hedefe sahip olduğuna dikkat çekti.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana terör ile mücadelede 19'u büyük çaplı 320 operasyon düzenlendiğini, 794 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumlarının kendine verilen görevleri yerine getirmeye gayret gösterdiğini belirtti. Yurt dışında ve sınır ötesindeki operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu, örgütün hareket kabiliyetinin bitme noktasına getirildiğini vurgulayan Aktürk, ülkemize gelenek terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız uluslararası hukuka uygun, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır, dedi.
Türkiye'de milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı için takip ettiği enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Refah payı hariç olarak memurun zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise %19,77 oldu. TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladığı enflasyon Haziran'da yıllık bazda %38,21'e gelirlerken bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Haziran'da Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE bir önceki aya göre %3,92 arttı. Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise %19,77 olarak gerçekleşti. Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için %6 zam ve enflasyon farkı verilecektir.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile İstihbarat Başkanları Brüksel'de bugün kritik bir toplantıda bir araya geliyor. TRT'nin bildirdiğine göre İsveç'in NATO'ya üyeliği, Litvanya'daki Vilnius zirvesinin öncelikli gündem maddelerindendir. Zirve öncesinde bugün Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanları ile istihbarat başkanlarından katılacağı üst düzey bir toplantı yapılacaktır. Toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif, Çağatay Kılıç temsil edecektir. Ukrayna-Rusya savaşı üzerine İsveç-Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusu yapmış, Finlandiya'nın süreci Nisan ayında tamamlanmıştı. İsveç ise henüz Türkiye ve Macaristan'ın onayını alamadı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın İstanbul'da olacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'a dolacak tahıl koridoru anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.
Siyonist rejim İsrail güçlerinin saldırısıyla 4'ü çocuk 12 Filistinli'nin hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti için Gazze şeridinde dayanışma gösterisi düzenlendi. Anadolu Ajansı'nın bildiğine göre Filistin direniş gruplarının kadın kollarınca gerçekleştirilen eylemde Gazze kent merkezindeki meçhul asker anıtı önünde toplanan onlarca kişi İsrail güçlerinin Cenin kentini düzenlediği hava saldırısı ve baskısına tepki gösterdi. Çocukların da yer aldığı gösteride Cenin kentindeki direnişe destekleyen ifadelerin yer aldığı pankartların yanı sıra Filistin bayrakları da taşındı. Hamas'ın kadın kolları sözcüsü Kifa Erremli burada yaptığı konuşmada Cenin'e yönelik saldırının sarsılan imajı düzeltme çerçevesinde gerçekleştirildiğini ancak Cenin'de İsrail ordusunun yenilmezliğine dair efsanenin silindiğini ifade etti. Remli, uluslararası toplumu işgal güçlerinin suçları ile yüzleşmeye, işgal altındaki savunmasız kişileri koruyan uluslararası hukuku etkin hale getirmeye, işgal gücünü ve onun siyasi ve askeri liderlerini Filistinliler karşısında işledikleri suçlardan dolayı cezalandırmaya çağırdı.
Hamas hareketinin askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Filistin direnişini ve Ürdün Nehri'nin batı yakasındaki Cenin kenti sakinlerini, Siyonist düşmana karşı cesaretli direnişleri ve zaferlerinden dolayı kutlayıp, Cenin'in her seferinde yenilmez olduğunu, meydana eskisinden daha güçlü geri döneceğini ve işgalcileri çok daha zor zamanlar beklediğini vurguladı.
Siyonist rejim medyası, Siyonist rejimin topçu birliklerinden Güney Lübnan'a saldırdığını, bu eylemin Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'e yapılan havan saldırılarına misleme olarak yapıldığını iddia etti. Alınan haberlere göre Siyonist rejim medyası, Lübnan'ın güneyindeki Kefre Şeba yakınlarındaki ormanlık alanlara 15 top mermisi atıldığını bildirdi.
Fransız yetkililer 27 Haziran'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülke genelinde protestoların patlak vermesi üzerine sosyal medya platformlarının bazı özelliklerinin kısıtlandığını itiraf etti.
Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Finlandiyalı 9 diplomatı istemeyen insan ilan etti ve Finlandiya'nın St. Petersburg'daki konsolosluğu faaliyetlerini sürdürmesine verilen izni geri çekti. Bu ülkenin St. Petersburg başkonsolosluğunun kapanacağı anlamına geliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Bakü'deki Bağlantısızlar Hareketi toplantısının İran'ın komşuluk politikasının güçlendirilmesi için bir fırsat olması ile ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı başta olmak üzere üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Bağlantısızlar Hareketi toplantısı dün Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi yeni ortaya çıkan meselelere karşı birleşik ve güçlü slogan ile başladı. İki gün süren toplantıda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bir konuşma yaptı. Emir Abdullahyan ayrıca toplantının kulisinde Filistin Komitesi, Bağlantılar Hareketi ve Dostlar Grubu oturumu gibi önemli toplantılara katılarak ikili önemli görüşmelerde bulundu. Toplantı sonrasında Bakü bildirgesini katılımcı ülkelerin dışişleri bakanları imza attı. Bu belge çeşitli uluslararası, bölgesel, hukuki, gelişme konulu, insani, toplumsal ve ekonomik konularından müteşekkil 1300 maddeden oluşuyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gibi önemli yetkililerle bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ayrıca Bakü'de düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güvenliğinin altını önemli çizerek Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güvenliğini İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliği gibi gördüklerini kaydetti. Bakan Emir Abdullahyan Bakü ziyareti öncesinde paylaştığı tweette de Bakü ziyaretini İran'ın bölgedeki komşuluk politikasını güçlendirmeyi takip için başka bir fırsat olarak niteleyerek üye ülkelerin sahip olduğu çeşitli kapasitelere göre bağlantılar hareketinin çok taraflı güçlenme ve dünyadaki yeni sorunların çözümü için istişarelerde bulunmak için özel bir kapasite olduğunu yazmıştı.
Bağlantısı Sar Hareketi 1961'de Soğuk Savaş'ın zirvesinde Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da kurulmuş uluslararası bir örgüttür. Şu anda 120 ülke Bağlantısı Sar Hareketi'nin resmi üyesi ve 21 ülke gözlemci üyesidir. Aslında bu hareket, Birleşmiş Milletler üyelerinin 3'te 2'sinden fazlasını ve dünya nüfusunun %55'ine sahiptir. Kendilerine hiçbir güç, blokuna dahil veya hariç olarak ad etmeyen ülkenin bir araya gelerek oluşturdukları bir uluslararası oluşum olan Bağlantısı Sar Hareketi, İran İslam Cumhuriyeti'nin her daim aktif şekilde katıldığı önemli uluslararası örgütlerden biri sayılıyor. Bu toplantının Bakü'de düzenlenmesi büyük öneme sahiptir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağlantısı Sar Hareketi'nin başkanlığı döneminde bu hareketin gençler ağının kurulması düşüncesi ortaya atılmış ve bu bağlamda ilk toplantıda 2019 yılında Bakü'de düzenlenmiştir. Bağlantısı Sar Hareketi'nin gençler ağı başkanı Erdoğan Kahramanzade, bu şebekenin kuruluş hedeflerine işaretle Bağlantısı Sar Hareketi Gençler Ağı'nın takip ettiği hedeflere bu hareketin ilkelerinden bizzat oluştuğunu ve Gençler Ağı'nın bu süreci sürdürmekte üye ülkelerin seslerini uluslararası arenada dünyaya ulaştırmaya çalışıyor ve doğal olarak bu şebekenin doğal hedefinin üye ülkelerin menfaatlerini desteklemek olduğunu kaydetti. Kuşkusuz Bağlantısı Sar Hareketi'nin en önemli özelliklerinden biri, örgüt üyelerinin sultancı güçlerden birine bağlı olmayışıdır. Buna rağmen küçük ve zayıf ülkeler bazı güçlerle dostane ilişki kurma bahanesiyle sultancı güçler ile stratejik bölgelerde işbirliği içinde girmekteler. Küçük ülkeler ve yabancılara bağımlı ülkelerin bu zafiyeti şöyle dursun, Bağlantısı Sar Hareketi üyelerinden aldıkları kararlar, örgütün daha zayıf ve fakir üyelere başta olmak üzere üyeleri için oldukça yararlıdır. Bağlantısı Sar Hareketi üyeleri New York'taki 2015 yılında düzenlenen toplantıda sürdürülebilir ekonomik büyüme, herkes için iş fırsatı yaratmak ve meslek edinmeyi 17 hedefli belgenin 8. maddesinde vurgu yapmaktalar. Bu bağlamda Bağlantısı Sar Hareketi'ne üye ülkelerin gençleri için iş imkanları yaratmak oldukça önemlidir. Bakü toplantısından da bu örgütün diğer bazı yapıcı toplantıları gibi sonuç vermesi ve yapıcı kazanımları olması bekleniyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Fransa'da devam eden itirazlar ve sosyal medya kısıtlamaları konusunda. Fransa'da protesto eylemleri bir haftadan beri devam ederken sosyal medya ağlarına yönelik kısıtlamalar uygulandı. Bu doğrultuda Fransa yetkilileri TikTok, Snapchat ve diğer platformları 17 yaşındaki çocuğun polis tarafından vurularak öldürülmesinden sonra başlayan geniş çaplı gösterileri kısıtlamakla suçluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir süre önce Elize Sarayı'nda belediye başkanlarıyla düzenlediği toplantıda gerektiği takdirde hükümetin sosyal ağlar için kısıtlamalar uygulayabileceğini veya hatta faaliyetlerine son verebileceğini vurguladı. Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M'nin polis tarafından kurşunlanarak öldürülmesi ardından başlayan geniş çaplı eylemler devam ediyor. Fransız yetkililer eylemlerin kısmen azaldığını söyleseler de ancak sosyal medyaya uygulanan kısıtlamalar Paris yetkililerinin ne kadar endişeli olduğunu ve bu medyanın olayların büyümesine nedenli etkili olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medyayı şiddet eylemlerinin kopyalanmasında kayda değer rol ifa ettiğini söylüyor. Macron, video oyunlarını da eleştirerek Fransız hükümetinin hassas içeriği olan sosyal medya siteleriyle şiddeti artırma veya düzensizlik çıkarmaya çalışan kullanıcıları tespit etmek için işbirliği yapacağını ifade etti. Bu açıklama bazı partiler ve vatandaşların tepkisine yol açarken bu kararın eylemcileri bastırma doğrultusunda bir girişim olduğunu deklare ettiler. Son veriler ve rakamlara göre geçtiğimiz bir hafta zarfında Fransa'daki olaylarda en az 5600 araç kundaklandı, bir ev hasar gördü, çok sayıda çöp konteyneri ateşe verildi, kamusal alan ve market zarar gördü ve toplam en az 1 milyar avroluk hasar meydana geldi. Buna ilaveten Fransa'da 250 polis ve jandarma merkezi saldırıya maruz kaldı ve 700 polis de yaralandı.
Bu şartlarda Fransa yetkilileri sosyal medyaya kısıtlama uyguladıkları gibi evlatları bu itirazlara katılan ailelere de para cezası keseceklerini duyurdular. Fransa Cumhurbaşkanı bu bağlamda resmen yapılan açıklamada kamu veya özel mallara zarar veren ailelerin evlatları için para cezasının kesileceğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı, çocukları evde tutmak ebeveynlerin görevidir. Onlar adına hareket etmek devletin görevi değildir ve cezalar bununla sınırlı olmayacaktır, dedi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ilk kişilerin sosyal ağlarda başkalarının şiddete davet hakkına sahip olmadığını işaretle, bu şebekelerin yöneticilerinden işbirliği sözü verdiklerini belirtti. Her daim özgürlük, demokrasi ve insan hakları, sivil ve toplumsal özgürlük sloganları atan Fransız yönetimi, girenen aşamada protesto eylemlerine katılan kendi vatandaşlarına yönelik şiddet eylemi kullanmakta ve sosyal medyaya da kısıtlamalar uygulamaktadır. Sonuç itibariyle Fransız vatandaşları şu sıralarda zor günler geçirmektedirler. Geçtiğimiz aylarda Ukrayna Savaşı'na Paris'in katıldığı için ekonomik ve toplumsal sorunlar yaşayan Fransızlar, hükümetin kendi sözlerine yerine getirmediğinden yorularak itirazları için sokaklara inmişlerdir. Hükümet ise bu itirazlara yanıt vermek yerine eylemcileri bastırıp sosyal medyaya kısıtlama uyguluyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Selakın nasıl olan atıya ben ne bakayım?
İran şey tarzistine ve в общем очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Fransa'da 17 yaşındaki Nail'in polis kontrolü sırasında öldürülmesi nedeniyle başlayan protestoların emeklilik reformu protestolarını atlatmaya çalışan Macron için büyük sorun yaratacağı, hatta kimi uzmanlar ve yetkililere göre ülke iç savaşa doğru gidebileceği ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere Fransa'nın başkenti Paris'in etrafında Nanterre'de 17 yaşında Nail'in polis tarafından öldürülmesi ülke genelinde halkın öfkesini uyandırdı. Eylemlerde polisin ve devlet kurumlarının aslında ülkedeki o siyahi ve etnik azınlıklarına yönelik ırkçı davranışları protesto edildi değerli dinleyicilerimiz. Şimdi günümüzde Fransa'daki bu olaylar biraz daha geniş bir ebatta gündemde kendi sıcaklığını korumaktadır. Birçok analiz önümüzdeki günlerde biraz daha şiddet kazanarak Fransa'da bir iç savaşın vuku bulabileceği yönünde analizlerini bildiriyorlar. Biz de bugün sohbetimizde bu gündemi konuşacağız. Acaba böyle bir şey mümkün mü? Fransa'daki olayların aslında daha çok köküne de birazcık bakmak istiyoruz. Sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey merhabalar, hoş geldiniz efendim.
Merhaba, hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bir gencin ölümünden sonra yaşanan bu olaylar aslında biraz daha titiz bir şekilde incelendiğinde böyle bir ortam daha önceden hazırlanmıştı kimi uzmanlara göre. Çünkü Fransa'da biraz özellikle ekonomik alanda bazı sıkıntıların hala devam ettiği söyleniyor. Özellikle emeklilik yasası ile ilgili. Yaşanan son günlerdeki bu olaylar siz nasıl buldunuz efendim Fransa'da?
Ya bu açıkçası evet, çünkü herkesi aslında şu anda Fransa'da gelişen olaylar herkesi tedirgin etmeye başladı. Yani devletleri, daha doğrusu Batı ülkelerini tedirgin etmeye başladı. Çünkü herkes şu anda mülteci yasası, sığınmacı yasası üzerinden ve artı bir kontrolü nasıl gelişebileceği üzerinden durmaya başladı. Yani biraz dünya basını biraz bunu bu şekilde değerlendiriyor ama tabii şeydir, yani daha öncesinden ayarlanmış den ziyade açıkçası bir getolaşma zaten var. Bu getolaşmanın getirmiş olduğu sorunlar ve adaletsizlik, iş bölümündeki adaletsizlik ya da artı gelir üzerindeki bir adaletsizlik, bu tür olayları açıkçası gittikçe körükleyebiliyor. Tabii ölüm gibi bir olayın da mevzuatı bahisse bu durdurulamaz. Dediğimiz gibi getolaşma bu aslında her ülke açısında bir şekilde risk oluşturabiliyor. Eğer onları kontrol altında alamazsanız, eğer entegreyi doğru yapamazsanız, iş adaletini ve gelir düzeyini doğru yapamazsanız, bu sizin ülkenizin içerisinde her zaman bir tehlike unsuru, tırnak içerisinde söylüyorum, tehlike unsuru olarak duracaktır. Bir de biliyorsunuz yani Fransa biraz daha farklıydı, işte Cezayir sömürgesi, Cezayir üzerindeki tahakkümü, oradan çok ciddi göç almasını sebeplerinden bir tanesidir. Yani orada siyasal ve politik bir duruş da vardır Fransa hükümetine karşı, ama bu en ufak bir mevcut o toplumsal olayda ya da bireysel olaylarda ya da devlet endeksi olaylarda bu toplumsallaşabiliyor, bu toplumsal bir duruma ulaşabiliyor. Yani bana göre bu şunu da getirecektir. Avrupa, Batı ülkeleri muhtemelen sığınmacı yasası üzerinden bir takım maddeleri gözden geçirecek, ama bu iç savaşa dönüşebilir mi? İlk etapta Fransa'da iç savaşa dönüşebileceğini çok çok fazla sanmıyorum. Fakat Macron hükümetinin de iktidarın da ciddi bir şekilde zora girdiğini de, çünkü son Fransa gazetelerini incelediğimizde Macron'un artık hedefte olduğu ve biraz Macron'un yönetim tarzından kaynaklandığını söylene, ama özellikle tehlike şu, aşırı sağcıların yani ırkçıların çok daha fazla baskın olduğu ve gittikçe de Fransa'nın içerisinde prim kazandığını ve bunların artık basına da yansıdığı görebiliyoruz. Bu çok ciddi bir tehlike oluşturabilir. Belki bu ilk etapta bu bir iç savaşa dönüşmeyebilir. Çünkü her taraftan bir telkin sesleri var. Açıkçası anneannesinden de ölen, hayatını kaybeden gencin anneannesinden de çağrılar geldi. Fakat bu ileriki süreç için artık sığınmacılar ya da oraya artık yani devleti olmayıp ama oraya gidip orada bir vatandaşlık alan, iş gücüne sahip olan farklı ülkelerdeki insanlar ile artık Fransa'daki mevcut yani milliyetçiler arasında önümüzdeki dönemlerde ciddi bir tehlike oluşma riski çok yüksektir. Dediğim gibi Macron'da tabii hükümetler her zaman böyle bir şeydir. Yani mevcut toplumsal olaylarda iktidar nezdinde kendi iktidarları döneminde yapmış olduğu eksikleri de bir şekilde toplumsal şiddeti daha da alevlendirerek ya da geç müdahale ederek mevcut o eksiklerini her zaman unutturmaya çalışırlar. Yani bu da aslında mevcut durumun yani konjektürel durumun bir anımsatıcısı olarak da önümüzde duruyor ama tamamen buna bağlı bir bu kadar büyüyen bir durum olayın bu şekilde sadece ona bağlı olarak yorumlamak çok yerinde değil ama dediğim gibi yani Fransa'da çok net bir şekilde bir gettolaşma var ve dediğim gibi o da tabii yine hükümetten kaynaklı gelir düzeyine adaletsiz dağıtılması, iş güvenliğindeki problemler ya da artık ırkçılığın biraz daha da batıda ırkçılığın gittikçe şekillenmesi, sağ partilerin gittikçe güçlenmesi, yabancılara tırnak içerisinde yabancılara farklı bakabilmesi bunları hepsini tetikliyor diyebiliriz.
Değerli dinleyiciler, bu misafiretimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Fransa'daki son yaşanan olayları bugünkü röportajımızda gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugünkü programımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran Basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran Basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İslam-İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'inin gerçek çok taraflılığın, güçlerin değil ulusların yararına olduğunu belirtmesi, Siyonist rejimin mazlum Filistin halkını katletmeye devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Filistin Fetih Hareketi Komutanı'nın Siyonistlerin Cenin saldırısını değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Fetih Hareketi komutanlarından Şami Eşşami, Siyonist İsrail'in Cenin saldırısını değerlendirdi. Şami Eşşami şunları kaydetti. Siyonist güçlere ait iş makineleri bölgedeki yolları tahrip ederek çok sayıda sivil aracı kullanılamaz hale getirdi. İşgalciler çok sayıda Filistinliyi şehit etti ve yaraladı. Hastanelere kaldırılanların çoğu Cenin semalarında uçan işgal rejiminin savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısı sırasında şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralandı. Kampta yaşayan sivillerin ve Filistinli direnişçilerin durumunu anlatan Eşşami, tüm bu zor duruma rağmen Filistin halkı ve direnişi burada. Onlar işgal rejimine karşı durmak için birbirlerine kenetlendi.
Bu kamp ve Filistin, Filistinliler içindir ve her Filistinlinin işgalci rejime karşı koyma hakkı vardır ifadelerini kullandı. Siyonist rejimin Cenin kampına düzenlediği saldırı ile 2002'deki vahşi saldırı sırasındaki farkın ne olduğu konusunda yöneltilen bir soru üzerine Eşşami, bugün rejimle savaşanlar 2000, 2001, 2002 ve 2003 doğumlu Filistinli gençlerdir. Hastanelerde yatan yaralıların hepsiyle görüşürseniz çoğunun 2000'li olduğunu göreceksiniz. Bu çocukların işgalci rejime karşı mücadele edilmesi gerektiğini babalarından öğrendiklerini gösteriyor diye kaydetti. Eşşami, Filistin halkına, Arap dünyasına ve dünyadaki tüm özgürlüksever insanlara seslenerek bütün Filistinlileri sokaklara çağırıyoruz. Onların sokağa inmesi Filistin'e yönelik saldırıyı kınamak anlamına geliyor, dedi.
İttilat gazetesinde Filistinli direniş gruplarının Siyonistlerin saldırılarına ağır karşılık vereceklerini duyurması, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa karşı İslam dünyasından tepkilerin devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist rejimin askeri bir yetkilisi, rejim güçlerinin Cenin'e yönelik saldırısının Amerika'nın yeşil ışık yakmasıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. İbranice yayın yapan Kaan televizyon kanalı Siyonist rejimin askeri bir yetkilisinden aktardığı raporda, Tel Aviv'in Cenin'e saldırı niyetini daha öncesinde Washington'a bildirdiğini belirtti. Bu rapora göre Siyonist yetkili, Amerikan hükümeti Cenin'e saldırma planımızdan haberdardı, sadece zamanını bilmiyordu ifadelerini kullandı.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Yemen Ensarullah liderinin Siyonistlerin Cenin saldırısına karşı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ensarullah lideri Abdülmelik Bedreddin el-Husi, Siyonistlerin Cenin'deki cinayetlerine dair Yemen başta olmak üzere İslam ülkeleri, İslam ümmeti olarak Filistin'e yönelik dini ve ahlaki sorumluluğa sahip ve Siyonistlerin cinayetlerine karşı Filistin'i savunmak onların yükümlülüğüdür, dedi. Yemen Ensarullah lideri Bedreddin el-Husi, Siyonist İsrail rejiminin Batı Şeria'daki cinayetleri hakkında İsrailli düşman Filistin topraklarında var olduğundan beri cani çeteler olarak her gün Filistin milletine saldırmıştır ifadesini kullandı. Yemenli yetkili açıklamasının devamında İslam ümmeti Filistin'de yaşananlar karşısında büyük bir sorumluluğa sahiptir. Biz İslam ümmeti olarak Filistin karşısında dini ve ahlaki sorumluluğa sahibiz ve Filistin milletine gerçek destek verilmesi ve bu doğrultuda ciddi bir adım atılması gerekir, dedi. Ensarullah lideri el-Husi açıklamasını şöyle sürdürdü. Umarız halkımız Filistin meselesine yönelik faaliyetlerini net ve seçkin tutumlarını en iyi şekilde sürdürmeye devam eder.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süre Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Süre Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kadir Bayramı özel programı.
Kadir, velayetin daima kaynayan pınarıdır. Kadir-i Hum'un sıcak yüreğinden Resulullah ve Pak Hanedanı'nın sevenlerin sevgi bardağına doğru caridir. Kadir her türlü takdiri hak eder. Çünkü vahiy onunla süslendi ve Muhammed onunla bezendi ve İslam ondan çıktı. Kadir, Bedir ve Uhud'un tesviri ve Sıffin ve Nehrivan'ın nazil oluşunun şanıdır. Bedir adalet istiyordu. Uhud cesaret arzusundaydı. Hayber sadakati izlemeyi temenni ediyordu. Ve Kadir tüm o dualara söylenen amindi. Kadir insanın günüdür. Kadir, Muhammed'in risaletinin, Ali'nin velayetinde devamıdır. Kadir, ahit ve misak ve sözleşmedir. Kadir, adalet ve rehberlik bayramıdır. İmamet ve velayet bayramı tüm aşıklara kutlu olsun.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hicretin 10. yılında hac farizesini yerine getirdi ve ardından Medine'ye doğru yola çıktı. Zilhicce'nin 18. günüydü ve birçok kafile Allah Resulü'nden önde giderken bazıları da o hazretin ardından geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Kadir-i Hum adıyla anılan yere geldi. Allah Resulü ilahi fermanı gereğince tüm hacılara durmalarını, önden gidenlerin geri gelmelerini ve arkadan gelenlerin de beklenilmesini emretti. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem develerin sırtına konan sepetlerden kurulan bir yere çıktı ve ilkin Allahu Teala'ya hamd ettikten sonra ardından yakında onların arasından ayrılacağını haber verdi. Resulullah daha sonra kalabalıktan risaletini nasıl tebliğ ettiğini şehadet getirmelerini istedi. Kalabalık da şöyle haykırdı. Senin hak mesajını tebliğ ettiğini, nasihat ettiğini ve cihat ettiğini şehadet getiriyoruz. Allah sana iyi mükafat versin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu sözlerin ardından ümmet arasındaki yüce konumundan söz etti ve kalabalıktan şehadet istedi ve hepsinden tek ses karşılığını duyunca Hazreti Ali aleyhisselamın elini tuttu ve muhteşem ve yüksek bir sesle şöyle buyurdu. Ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır. Ve bu cümleyi 3 kez tekrarladı. ve onun velayetini benimseyenler ve ona yardımcı olanlar için dua etti.
İslam peygamberi birçok kez Hazreti Ali aleyhisselamın manevi konumuna işaret ederek o hazretin faziletlerine ve kendisinin vasiyi olduğuna vurgu yapmıştır. Allah Resulü bir keresinde kızı Fatıma'ya şöyle buyurmuştur. Ey Fatıma! Acaba seni İslam'ı başkalarından önde ve bilimi başkalarından fazla olan birine eş yaptığım için hoşnut değil misin? Gerçekten Yüce Allah yer halkına ilgi buyurdu ve aralarından babanı seçerek onu peygamber yaptı. Daha sonra tekrar onlara ilgi buyurdu ve onların arasından kocanı seçti ve onu benim vasim olarak belirledi. Allah Resulü şöyle devam ediyor. Ey Fatıma! Gerçekten Ali'de öyle faziletler vardır ki başka hiç kimsede yoktur. Sen cennet kadınlarının efendisi, onun eşisin. İki rahmet ve iki neticeci. Benim evladımdan doğan Hasan ve Hüseyin onun evlatlarıdır. Kardeşi Cafer bin Ebu Talib cennette iki kanatla mükafatlandırılmıştır. Öyle ki meleklerle istediği yere kanat açarak uçabilir. İlk ve son ilim onun nezdindedir. O bana iman eden ilk insandır. O ölümüm sırasında benimle görüşen son kişidir. O benim vasim ve tüm vasilerin varisidir.
Hazreti Ali aleyhisselamın velayeti resmen ilan edilmeden önce nazil olan ayet, bir yandan kaderin fevkalade önemini ve öbür yandan da Resulullah'ın bu konudaki kaygılarını yansıtır. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kafirler topluluğuna rehberlik etmez. Kur'an-ı Kerim bu ayette açıkça Hazreti Ali aleyhisselamın velayetinin aşikar bir şekilde ilan edilmesinin ilahi risaletin yarım kalacağı şeklinde beyan ediyor ve Allah Resulü'nün bu konuda duyduğu kaygılara karşı da o Hazreti korunma sözü veriyor. Öte yandan Hazreti Ali aleyhisselamın velayeti Kadir'de ilan edilmesinin ardından nazil olan ayette mümin insanların gönlünde büyük bir sevinç duygusu ve huzur ve güven hissi yaratır. Bugün kafirler sizin dininizden onu yok etmekten ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim.
Tahran Radyosu.
Kadir tüm varlık alemini kapsayan sonsuz ve dipsiz bir okyanus gibidir. Kadir, tarihin bir parçası değil, tüm tarihtir. Kadir, Hazreti Ali ile bütünleşmiştir. Kadir, İmam Ali'nin ve onun Rabbinin kelamıdır. Kadir, insanların hidayete erdirilmesi ve irşad edilmesi ve ilahi enbiyanın risaletinin devam etmesi için yaşanması gereken bir zaruretti. Ve bu risaleti üstlenebilecek kişi Ali'den başkası olamazdı ve olmadı da. Gerçekte münafıkların tüm planlarını birden suya düşürecek ve İslam